Ayrım 46.
Onun ilan yazılmazdan önce öleceğini umuyor, bunun için candan dua ediyordum. Ama hemen ölmezse diye kaygımdan o gece oturdum, İçişleri Bakanlığı'na bir dilekçe yazarak ona ilişkin bildiklerimi, memlekete nasıl benim hatırım için dönüp geldiğini anlattım. Elimden geldiğince içten onu acındırmaya çalışarak yazdım bunu. Bitirip yolladıktan sonra ona acıyacaklarını umduğum başka yüksek katlara da dilekçeler yazdım. Saraya bile dilekçe gönderdim. Abel'ın hüküm giymesini izleyen günler, geceler boyunca rahat dirlik bilmedim. Oturduğum yerde uyuyakaldığım zamanlar dışında her dakikam bu dilekçeleri kovalamakla geçiyordu. Bunları postalamakla yetinmiyor, yolladığım yerlerin çevresinde dönüp dolanıyordum. Ben yakında olursam yaptığım iş umarsız bir girişim olmaktan çıkacak, umutlarım gerçekleşebilecekti sanki. Geceler gecesi böyle beyinsiz bir tedirginlikle yüreğimin yağı eriyerek sokak sokak dolaşıyor, dilekçe yazdığım kapıların önündeki kaldırımları aşındırıyordum. Bugün bile ne zaman serin, tozlu bir bahar akşamı Londra'nın batı yakasındaki o yorgun sokaklardan, o pencereleri sımsıkı kapalı konaklarla uzun lamba sıraların önünden geçsem, o günlerle gecelerin çağrışımı yüzünden içime bir sızı düşer. Abel'ın yanına gene her gün gitmekle birlikte daha az kalabiliyordum artık. Çünkü şimdi daha sıkı bir gözetim altındaydı. Benim ona zehir sağlayacağımdan kuşkulandıklarını anladığım ya da bana öyle geldi için yanına girmezden önce üstümü aramalarını önerdim. Onun yanından hiç ayrılmayan görevliye böyle bir niyetim olmadığını ispatlamak için her şeyi yapmaya hazır olduğumu söyledim. Kimsenin ne ona ne de bana karşı kaba, sert davrandığı olmadı. Ortada yapılması gereken bir görev vardı. Bu görev yerine getiriliyordu ama hoyratça değil. Başındaki görevli her gelişimde bana onun biraz daha kötülediğini bildiriyordu. Aynı odada kalan öteki hasta hükümlülerle onlara bakıcılık eden hükümlüler de hepsi suç işlemişlerdi. Gene de iyilik etmesini biliyorlardı Tanrı'ya şükür. Görevlinin sözlerine katılıyorlardı. Günler geçtikçe yüzündeki ışığın sönmeye başladığını görebiliyordum. Hiç kıpırtısız yattığı yerden dingin gözlerle beyaz badanalı tavana bakıyor. Benim bir sözümle bir an için aydınlanan yüzü sonradan gene gölgeleniyordu. Kimi zamanlar hemen hemen hiç konuşamaz oluyordu. Böyle zamanlarda benim sözlerime elimi hafifçe sıkarak karşılık veriyordu. Onunla bu biçimde anlaşmayı da öğrenmiştim. Hüküm giydiğinin 10. gününde onu her zamankinden daha kötü bir durumda buldum. Kapıya dönmüş bekleyen gözleri beni görünce aydınlandı. Yatağının ucuna oturduğum zaman, "Oğlum benim," dedi. "Gecikmişsin gibi geldi ama biliyordum geç kalmayacağını." "Saat anca oldu," dedim. "Erken gelip kapıda bekledim." "Hep erken gelip kapıda bekliyorsunuz zaten, değil mi güzel oğlum benim?" "Evet, bir tek dakikamız bile boşa geçmesin diye." "Sağ olasın, canım oğlum, var olasın. Tanrı senden razı olsun evlat. Beni bir gün bile yalnız komadın." Hiç sesimi çıkarmadan elini sıktım. Çünkü bir zamanlar onu bırakıp kaçmayı tasarlamış olduğumu unutamıyordum. "İşin en güzel yanı da bu ya," dedi. "Şu karanlık günümde bana en iyi zamanlarımdan daha yakınsın. İşin en güzel yanı bu bence." Sırt üstü yatmış son derece güçlükle soluk alıyordu. Beni canından çok sevdiği için iyi görünmeye ne denli çalışırsa çalışsın, yüzündeki ışık durup durup sönüyor, beyaz badanalı tavana bakan dingin gözleri durup durup perdeleniyordu. "Çok mu sancım var bugün?" "Sen benim yakındığımı duydun mu evlat?" "Gerçekten de hiç yakınmazsın." Son sözlerini söylemişti. Gülümsedi, bana dokunuşundan elimi kaldırıp göğsüne koymak istediğini anladım ve bunu yaptım. Abel gene gülümsedi. İki elini birden benim elimin üstüne devşirdi. Biz hala böylece otururken ziyaret saati sona ermişti. Birden zindan yönetmeninin yanımda durduğunu, alçak sesle "biraz daha kalabilirsiniz" diye fısıldadığını duydum. Yürekten teşekkür ettim ona. "Konuşabilir miyim onunla?" diye sordum. Beni anlayabilecek durumdaysa. Yönetmen çekildi. Nöbetçiyi de bizden uzaklaştırdı. Hiç ses çıkarmamıştık. Gene de bu değişikliği sezmiş gibi Abel'ın tavana dikili gözlerindeki perde kalktı. Bakışları sevecenlikle dolup taşarak bana çevrildi. "Sevgili Abel, bu son konuşmamızda sana söylemem gereken bir şey var. Ne dediğimi anlayabiliyor musun?" Elimi hafifçe sıktı. "Bir zamanlar bir çocuğun vardı senin. Çok severdin ama yitirdin." Abel elimi biraz daha sıktı. "Kızın ölmedi Abel. Saygın, varlıklı kimseler ona dost eli uzattılar. Büyüdü. Çok güzel, çok kibar bir hanımefendi oldu. Ben de onu seviyorum." Abel son bir çırpınışla elimi tuttu, dudaklarına götürdü. Sonra usulca göğsüne bırakıp kendi elleriyle örttü. Öyle bitkindi ki benim yardımımla başarabildi bütün bunları. O durgun bakışları gene beyaz badanalı tavana dikildi. Sonra kaydı, başı usulca göğsüne düştü. Çok zaman birlikte okuduğumuz İncil'den bir öyküyü, birlikte bir tapınağa dua etmeye giden iki arkadaşın öyküsünü düşündüm. Onun ölüm döşeğinin başında söyleyebileceğim en uygun sözleri orada bularak, "Tanrım, o ki günah işlemişti, sen ona acı," diye fısıldadım. 57. Dünyada yapayalnız kalmıştım artık. Sözleşmem sona erince Temple'daki dairemden çıkacağımı, bu arada başka bir kiracı bulacağımı ev sahibine bildirdim. Pencerelere hemen kiralık diye kağıtlar astım çünkü borç içindeydim. 5 parasızdım. Durumumun kötülüğü beni ciddi olarak ürkütmeye başlamıştı. Doğruyu isterseniz kafamda gücüm yerinde olsa ürkerdim demem gerekir. Çünkü şu sırada açıkça kavrayabildiğim tek gerçek sağlık durumumun çok kötüye gitmekte oluşuydu. Son haftaların basıncı sayesinde hastalığı ertelemişsem de yenebilmiş değildim. Sonunda yakama yapıştığını algılıyordum. Ama bunun dışında hiçbir şeyle ilgilenmiyordum. Hastalığım bile umurumda değildi. İlk günler başım dönmeye başladığı zaman olduğum yere halıların koltukların üzerine yığılıp yığılıp kalıyordum. Her yanım sızılar içinde bitkin, bilinçsiz. Derken bir gece sabah hiç olmayacak sandım. Kaygıyla karabasanla dolu saatler uzadı, uzadı. Öyle ki ertesi sabah yatağımda doğrulup da geçirdiğim geceyi düşünmeye yeltendiğim zaman baktım, yapamıyorum. Gecenin en olmayacak bir saatinde gerçekten avluya inerek orada olduğuna inandığım kayığı el yordamıyla aramış mıydım? 2-3 kez kendimi merdivende bulmuş, yataktan nasıl kalktığımı bilemeyerek dehşete düşmüş müydüm? Bir ara onun merdivenden çıkmakta olduğunu, ışıkların söndüğünü sanarak feneri yakmaya çalışırken kendime geldiğim gerçek miydi? Birinin abuk sabuk konuşup güldüğünü, arada da inil dediğini duyarak anlatılmaz sıkıntılar içinde kan terlere batmış, bu sesleri kendimin çıkardığımı yarı sezmiş miydim? Odanın karanlık bir köşesinde kapalı bir demir soba vardı da birisi durmadan bağırarak Miss Havisham'ın sobanın içinde cayır cayır tutuştuğunu söyleyip duruyor muydu? O sabah yattığım yerden açıklığa kavuşturmak, düzene sokmak istediğim şeyler bunlardı işte. Ne var ki kireç ocağından yükselen buğular benimle bu düşüncelerin arasına girip hepsini dağıtıyordu. Durmuş bana bakan iki adamı da bu dumanların arasından seçtim. "Ne istiyorsunuz?" diye sordum irkilerek. "Tanımıyorum sizi." Adamlardan biri eğilip elini omzuma koyarak, "Efendim sorun şu," dedi. "Durumu hemen düzeltebileceğinizden hiç kuşkumuz yok ama sizi tutuklamaya geldik." "Borcum nedir?" "123 pound 15 sent 6 penny. Kuyumcunun hesabı sanırım." "Ne yapacağız peki?" "Benimle gelseniz iyi olur efendim," dedi adam. "Hoşunuza gidecektir benim orası." Kalkıp giyinmeye yeltendim. Bir daha baktığımda adamlar biraz geride durmuş yatağıma bakıyorlardı. Ben hala yerli yerimde yatmaktaydım. "Halimi görüyorsunuz işte," dedim. "Gelebilsem gelirdim sizinle ama gerçekten kıpırdanamıyorum. Alıp götürmeye kalkarsanız yolda öleceğimden korkarım." "Belki bir karşılık vermişlerdir, tartışmışlardır benimle. Pek de öyle sandığım gibi ağır hasta olmadığıma beni inandırmaya çalışmışlardır. Ne yazık ki belleğime bir tek pamuk ipliği ile bağlı olduklarından bildiğim tek şey beni alıp götürmekten caymalarıdır. Ateşim çok yükseldiği için yanıma kimsenin sokulmadığını, çok zaman kendimden geçip bilincimi yitirdiğimi, zamanın geçmek bilmediğini, kendi kimliğimle olmayacak varlıkları karıştırdığımı anımsıyorum. Bir evin duvarında tuğla oluyordum örneğin. Duvarcının beni yerleştirdiği baş döndürücü yüksek yerden kurtarması için yalvarıp yakarıyordum. Dev bir makinenin bir uçurum kıyısında paldır küldür dönen bir kolu oluyordum sonra. Ama bir yandan da makineyi durdursunlar, benim bulunduğum bölümü kesip koparsınlar diye kendi sesimle dil döküyordum. Hastalığın bu dönemlerinden geçtiğimi anımsıyorum. O zaman da az çok biliyordum. Kimi zamanlar gerçek bir takım kişilerle canımı almaya gelmiş olduklarını sanarak boğuştuğumu, derken birden bana iyilik etmek istediklerini kavrayarak bitkin durumda kollarına yığılıp kaldığımı, beni yatırmalarına boyun eğdiğimi de az çok biliyorum. Ama en iyi, en açık seçik bildiğim şey, ateşim çok yükseldiği zamanlarda bin türlü inanılmaz biçimlere girip çıkan, yayvanlaşıp büyüyen bütün bu insan yüzlerinin ne tuhaftır eninde sonunda dönüp dolaşıp hep Joe'ya benzemeleriydi. Hastalığın dönüm noktasını atlattıktan sonra öteki belirtilerin yavaş yavaş ortadan kalkmasına karşın bu belirtinin hiç değişmeyip durağan kaldığını algılar oldum. Çevremde dolaşanların hepsi hala eninde sonunda Joe olup çıkıyorlardı. Geceliğin gözlerimi açacak olsam başucumdaki büyük koltukta Joe'nun oturduğunu görüyordum. Gözlerimi gündüzün açtığımda açık pencerenin pervazına oturmuş, perdenin gölgesinde çubuğunu tüttüren Joe'yu görüyordum gene. Soğuk su istediğim zaman bardağı veren öpülesi el sevgili Joe'nun eliydi. Suyu içip arkama yaslandığım zaman öylesi umutla, sevecenlikle bana bakan yüz, Joe'nun yüzüydü. Sonunda bir gün gözümü karartarak, "Sahi Joe musun sen?" diye sordum. Çocukluğumun ocak başından gelen o sevgili ses, "Ha şunu bileydin cancağızım," diye yanıtladı. "O dediğinizin ta kendisiyim bendeniz." "Ah Joe, şimdi ağlatacaksın beni. Joe, öfkeli baksana bana, vursana, nankörlüğümü yüzüme çarpsana. Böylesi iyi olma Joe, böyle yakın tutma beni." Çünkü Joe onu tanıdım diye sevincinden yüzünü yastığıma gömmüş, kolunu boynuma dolamıştı. "Demek istediğim Pip, iki gözüm, senle ben ölünceye dek dostuz ikimiz. Hele sen bir iyileş de dışarıya çıkacak duruma gel, bak o zaman ne alemler yapacağız." Sonra Joe pencere başına yürüyüp sırtını bana dönerek gözlerini sildi. Bitkinliğim, güçsüzlüğüm kalkıp onun yanına gitmemi engelliyordu. Bu yüzden yattığım yerden pişmanlık, minnet dolu bir fısıltıyla "Tanrı razı olsun ondan" deyip duruyordum. Bu gerçek insandan Tanrı razı olsun. Yanıma döndüğünde Joe'nun gözleri kızarıktı ama ben onun elini tutuyordum. İkimiz de mutluluktan uçuyorduk. "Canım Joe, ne kadar oldu?" "Pip, anladığıma göre şunu demeye getiriyorsun ki hastalığı ne kadar sürdü diye mi soruyorsun iki gözüm?" "Evet Joe." "Mayıs'ın sonunu ettik Pip. Yarın Haziran'ın ilk günü." "Biricik Joe, bunca zamandır hep burada mıydın sen?" "Eh, aşağı yukarı öyle sayılır cancağızım. Hastalık haberin gelince bir diye dediğim gibi, ki mektupla geldi bu haber, postacı getirdi. Önceleri bekarken şimdi evlendi kendisi. Onca taban tepip kundura eskitmeye o maaş hiç yeter mi ya? Bilirsin, parada pulda hiçbir zaman gözü olmadı. Evlenip yuva kurmaktı onun muradı." "Ah Joe, öyle tatlı ki senin bu konuşmalarını dinlemek. Ama bir diye ne dediğini söylüyordun." "Kendisine söylediklerim özetle şöyleydi ki, senin belki de eller arasında olduğunu, oysa senle ben ölünceye dek dost olduğumuza göre böyle bir zamanda seni görmeye gidersem aykırı karşılanmayabilir dedim Biddy'ye. Biddy de bana dedi ki harfi harfini, hiç gün geçirmeden ona git dedi." Joe burada dava konusunu özetleyen bir yargıç tavrıyla duralayarak, "Evet, böyle konuştu Biddy," diye ekledi. "Dedi ki gün geçirmeden ona git dedi, harfi harfini." Joe burada kısa ama ciddi bir düşünceye daldıktan sonra, "Uzun lafın kısası," diye konuşmasını sürdürdü. "Biddy'nin bir dakika bile geçirmeden ona git dediğini söylersem gerçeği daha iyi belirtmiş olurum dostum." Joe lafı burada kesti. Yanımda çok konuşulmasının yasak olduğunu, belirli aralıklarla canım istese de istemese de hafif bir şeyler yemem gerektiğini, onun bütün buyruklarına boyun emekten başka çıkar yolum bulunmadığını anlattı. Ben onun elini öptüm, sırtıma yaslanarak sustum. O da Biddy'ye mektup yazdı, benim sevgilerimi de bildirdi. Biddy'nin Joe'ya okuyup yazmasını öğretmiş olduğu anlaşılıyordu. Yattığım yerden onun bu mektubu nasıl göğsü kabararak yazdığını görünce zaten zayıf kalmış olan sinirlerim gene boşandı. Ağladım. Karyolamı perdelerini çıkartarak havadar hem de geniş diye oturma odasına taşımışlardı. Yerdeki halıyı kaldırmışlardı. Odanın gece gündüz havalandırıldığı, tertemiz tutulduğu belliydi. Joe şimdi büyük yapıtını yaratmak amacıyla benim köşedeki üstü mürekkep şişeleriyle dolu yazı masamın başına oturmuştu. Önce kalem kutumun içinden kendi dükkanındaki tezgahtan araç seçercesine bir kalem seçti. Sonra çekiç ya da balyoz sallayacakmış gibi kollarını sıvadı. Yazıya başlamazdan önce sol dirseğinin bütün ağırlığıyla masaya abanmak, sağ bacağını da ta geriye atmak gereğini duymuştu. Sonunda yazmaya koyuldu. Kalemi aşağı doğru indirirken öylesine ağırdan alıyordu ki çizdiği çizgilerin 2 metre uzunluğunda olduğunu sanırdınız. Yukarı yönelik çizgiler çizdiği zaman da kalem cızır cızır ötüyor, dört bir yana bol mürekkep saçıyordu. Oysa Joe çoğu kez mürekkep hokkasını öbür yanda sanarak kalemi boşluğa batırıyor, gene de yazısını eski rahatlığıyla sürdürmekten geri kalmıyordu. Arada sırada bir imla engeline takılıp kalmakla birlikte mektubu genel olarak başarıyla sonuçlandırdı. İmzasını attı, kurutma kağıdını iki elinin baş parmaklarıyla işaret parmakları arasında tutup havaya uçururcasına kaldırdı. Sonra kendi de ayağa kalkarak masanın çevresine dört dönüp yaratısını değişik açılardan inceledi. Keyiften dört köşeydi. Zaten uzun konuşabilecek durumda değildim. Çok konuşarak Joe'yu kaygılandırmak da istemiyordum. Bu yüzden ona Miss Havisham'ı sormayı ertesi güne bıraktım. Onun iyileşip iyileşmediğini sorduğumda Joe başını olumsuzca sarstı. "Joe, öldü mü yoksa?" Joe ilkin benim böyle pat diye soruşumu kınarcasına, "Doğrusunu istersen iki gözüm efendime söyleyeyim, pek öyle ileride gitmeyelim, öylesi ağır konuşmayalım," dedi. Beni konuya alıştırmak için eveleyip geveliyordu. Gene de Miss Havisham'ın kendileri şu sırada tam anlamıyla "Yaşamıyor öyle mi Joe?" "İşte bu laf gerçeğe daha yakın oldu," dedi Joe. "Kendisi yaşamıyor artık." "Çok yattı mı Joe?" Joe hala haberi bana alıştıra alıştıra vermek amacıyla "Sen hastalandıktan sonra," dedi. "İlle hesaplamamız gerekirse şöyle aşağı yukarı bir hafta yattı diyebiliriz cancağızım." "Biricik Joe, mirasına ne oldu biliyor musun?" "Vallahi iki gözüm, anlayabildiğime göre mirasın ana bölümünü Miss Estella'nın üstüne yapmış. Ne var ki geçirdiği kazadan birkaç gün önce de Matthew Pocket'a tam 4000 altın bağışladığını bildiren bir yazı bırakmış. Kendi el yazısıyla." "Peki Pip, bunca hısma akrabası dururken bu 4000 tane çil altını neden tutmuş da Matthew Pocket'a bırakmış, ne dersin?" "Pip'in yukarıda adı geçen Matthew'a ilişkin söyledikleri yüzünden," diye yazmış Biddy'nin dediğine göre. "Yukarıda adı geçen Matthew'a ilişkin." "Nasıl?" dedi Joe. Vasiyetnamenin resmi sözcüklerini yineledikçe içi yağ bağlıyordu sanki. "Pip, bir düşünsene, 4000 tane çil altın." "Altınların ille de çil olduklarını nereden çıkartmıştı bilmem. Ama bu altınların sayısını onun gözünde çoğaltıyormuş gibi çil olduklarını vurgulamaktan büyük zevk aldığı ortadaydı. Bu sözler çok sevindirdi beni. Demek ömrümde yaptığım tek iyilik olumlu ve kesin bir sonuca bağlanmıştı. Öteki akrabalara miras kalıp kalmadığından hiç haberi var mı diye Joe'ya sordum. Miss Sarah," diye Joe anlatmaya başladı. "Yılda 25 altına kondu. Hap alıp yutsun da safra kesesine iyi gelsin diye. Miss Georgina'ya topu topu 20 altın kaldı. Bayan Camilla'ya da geceleri uyku tutmadığı zaman mum yakıp derdine baksın diye 5 altın ayrılmış." Bunlar tam Miss Havisham'dan umulacak sözlerdi. Bu yüzden Joe'nun verdiği bilgilerin doğruluğuna bütünüyle inandım. Joe, "Şimdi iki gözümün nuru," diye konuşmasını sürdürdü. "Daha gücün tam yerine gelmediğinden ötürü bugünlük sana bir tane daha haber vereyim de yetsin. Bizim baba Orlik bu kez de tutmuş bir eve girip soygunculuk yapmamış mı?" "Kimin evi?" diye sordum. Joe özür dilercesine, "Yanlış anlama beni," dedi. "Bu bayın yüksekten atma, horsort etme huyu yoktu diyemeyeceğim. Yine de ne demişler? İngiliz'in evi kalesidir demişler. Kaleleri de zorla girilmez cancağızım. Meğer ki savaş sırasında ola. Kale sahibine gelince kuldur. Kusurları olsa bile bir yandan tohumlarla tahılları pek çok severdi candan." "Demek Pambukuk'un evine girdi ha?" "Tam üstüne bastın canım Pip. Sen tut kasayı soy. Bozuk para çekmecesini soğana çevir. Adamın şarabını bir güzel iç. Yemeklerini tıkın. Sonra suratına şamar at, burnunu çek ve de karyola demirine bağla onu. Bağırmasın diye ağzını bir avuç tohumla tıka. Her yıl açan bir tür çiçeklerin tohumuymuş. Sonra bir güzel sopa çek üstüne. Ama bizim amca bey Orlik'i tanımış. Orlik de kasaba cezaevinde yatıyor şimdi." İşte böyle yavaş aşamalarla eskisi gibi rahat rahat söyleşmeye başladık. İyileşmem ağır sürüyordu ama ağırdan da olsa kesinlikle gücüm yerine gelmekteydi artık. Joe yanımdan ayrılmıyordu. Bana da gene eski küçük Pip olmuşum gibi geliyordu. Joe'nun sevecenliği benim gereksinmelerime öyle tıpatıp ayarlanmıştı ki onun elinde gerçekten bir küçük çocuk gibiydim. Joe yanımda oturup gene o eski dert ortağı, sıradaş yakınlığıyla, eski tertemiz yalınlığıyla, gösterişsiz, işten koruyucu halleriyle konuştukça, köyden ayrıldığımdan bu yana geçen günlerin hastalığımın kara basanlarından biri olduğuna inanasım geliyordu. Her işime Joe bakıyordu. Yalnızca ev bakımı için temiz bak terbiyeli bir kadın tutmuş, eski kadına da gelir gelmez yol vermişti. Bana sormadan böyle bir iş yapmasını özürlü göstermek için de, "Pip, İnan bana gözüm kör olsun. Konuk yatağının şiltesinden kovayla kuş tüyü çekip çıkartıyordu satmak için. Fıçıdan bira çıkartırcasına," diye anlattı. "Sonra da sıra senin döşeye gelecekti %100. Sen öyle kalıp gibi yatarken kadın senin altındaki şilteyi boşaltacaktı kovayla. Ondan sonra cıma da kömürleri apartacaktı. Çorba kaselerine, salata çanaklarına dolduraraktan. Şaraplarla öbür içkileri de artık senin uzun koşu çizmelerine mi koyup taşıyacaktı kim bilir? Bir zamanlar benim ona çırak çıkacağım günü nasıl iple çekmişsek, şimdi de dışarı çıkıp araba gezintisi yapabileceğim günü öyle dört gözle bekliyorduk. Bu büyük gün gelip çattığında kapıya üstü açık bir fayton çağrıldı. Joe beni sarıp sarmaladı, kucağında taşıyıp bindirdi arabaya. Sanki o büyük gönlünden fışkıran sevgiyle bol bol beslediği küçümencik, boynu bükük çocuktum hala. O da yanıma geçip oturdu. Birlikte kırlara açıldık. Dört bir yanımızda ağaçlar, çimenler daha şimdiden yazın gür yeşiline bezenmiş, tatlı yaz kokuları havayı doldurmuştu. Günlerden pazardı. Çevremizdeki güzelliklere bakıyor. Bütün bunların hasta yatağımda, ateşler içinde kıvrandığım günler, geceler süresince, o günlerin, gecelerin güneşleriyle yıldızları altında boy atıp geliştiklerini, kır çiçeklerinin o sırada büyüdüklerini, kuş yavrularının o sırada palazlanıp şakımaya başladıklarını düşünüyordum. Ateşler içinde yatıp çırpındığım günlerin, sırf anısı bile içimdeki şu tatlı dinginliğin üstüne bir gölge gibi düşüyordu. Sonra kulağıma pazar ayini yapan kiliselerin çanları geldi. Dört bir yanımda sere serpe uzanan güzelliklere daha yakından baktım. Tanrı'ya yeterince şükran duymadığımı, henüz şükran bile duyamayacak kadar halsiz olduğumu anladım. Çok çok eskiden Joe beni panayıra, ırmak boyuna, kırlara götürdüğünde, çocuk yüreğimin bunca mutluluğa dayanamayıp çatlayacak kertelere geldiği zamanlarda yaptığım gibi, şimdi de başımı Joe'nun omzuna yasladım. Biraz sonra kendimi azıcık toparladım. Eski cephaneliğin orada, otların arasında uzandığımız günlerdeki gibi çene çalmaya başladık. Joe'da hiçbir değişiklik yoktu. O günlerde gözümde neyse şimdi de oydu. Gene öyle katıksız, yalın bir sevgiyle bana sımsıkı bağlı, öylesine tam benim gönlümce. Geri dönüşümüzde beni kucaklayıp da hiç zahmetsiz eve üst kata taşıdığı zaman omzunda bataklara götürdüğü o heyecanı Noel akşamını anımsadım. Benim durumumdaki değişiklikten hiç konuşmamıştık daha. Son zamanlarda başıma gelenlerin kaçını bildiğini kestiremiyordum. Şu sırada kendime olan güvenimi öyle yitirmiş, Joe'ya öyle bel bağlar olmuştum ki bu konuyu açsam mı, yoksa o açsın diye mi beklesem bilemiyordum. Ama biraz daha düşünüp taşındıktan sonra o akşam Joe pencere başında çubuğunu tüttürürken sordum. Joe, veli nimetimin kim olduğunu duydun mu? Joe, Miss Havisham değilmiş diye kulağıma çalındı iki gözüm dedi. Kim olduğu da kulağına çalındı mı Joe? Çalındı sayılır Pip. Hani şen kayıkçılarda sana o paraları veren adamı yollayan adammış diye geldi kulağıma. Gerçekten de öyleymiş ya. Joe en seni kanlı tutumuyla ilgi çekici dedi. Biraz sonra bir çocuk sıkılganlığıyla öldüğünü de duydun mu Joe diye sordum. Hangisi Pip? Paraları veren mi yollayan mı? Yollayan. Joe gözlerini benden kaçırıp pencereye dikerek uzun süre düşündükten sonra yanılmıyorsam adamcağızın başına aşağı yukarı ve de genellikle o yollu bir şeyler geldiğini duydum sanırım diye yanıtladı. Kim olduğunu da biliyor musun Joe? Pek incesini bilmiyorum cancağızım. Joe öğrenmek istiyorsan diye söze başlamıştım ki Joe yerinden kalktı, benim uzanmakta olduğum kanepenin yanına gelip durdu. Bana doğru eğilerek bak iki gözüm dedi. Oldum olası can dostuyuz biz. Hem de ölünceye dek. Öyle değil mi Pip? Utancımdan ona karşılık veremeyerek sustum. Oysa benden bir karşılık almışçasına çok güzel dedi. İşte bu konuda anlaştık demektir. Öyleyse bizim gibi iki can dostu arasında ömür boyu gereksiz olan konulara neden girelim ha Pip? Bizim gibi iki can dostun arasında gereksizlere hiç değinmeden konuşabileceğimiz dünya kadar laf var. Ulu Tanrım, zavallı ablacının kalktığı o kametler nasıldı öyle? Gıdıkçıyı da unutmamışsındır değil mi? Ah Joe, nasıl unutabilirim? Bak bana Pipciğim, iki gözüm dedi Joe. Gıdıkçı ile sizi birbirinizden uzak tutmak için elimden geleni yapardım o zamanlar. Ama ne yazık ki elimden gelenler içimden gelenlerin gerisinde kalırdı. Çünkü zavallı ablacığın sana girişmeyi aklına koydu mu, ben karşı çıktığım zamanlar bana da ver yansın etse neyse. Ama ne yazık ki sana daha büyük bir hınçla girişirdi. Çok dikkat etmişim buna.